Ayrım 24. Hatemül Enbiya. Hazreti Muhammed ve Hayatı. Sayfa 234. Mekke ve Kureyş meselesi. Hazreti Muhammed insanlığa yeni ve doğru bir din getirmişti. Tarihin seyrini değiştirerek insanlığı yükseltmek, yepyeni bir medeniyet kurmak istiyordu. Mekke müşrikleri buna engel oluyordu. Mekkeliler onu kendi öz diyarından çıkardıkları gibi şimdi Medine'de de rahat bırakmak istemiyorlardı. Diğer taraftan Müslümanlar da ana baba yurdu olan Mekke'yi hatırlarından çıkaramıyorlardı. Çünkü 1. Hazreti İbrahim'in bina ettiği Kabe oradaydı. Kabe mukaddes bir makamdı. Hac ibadeti orada ifa olunurdu. Kabe'ye dini bağlarla bağlıydılar. 2. Sevdikleri akraba ve ahbaplarından orada hala şirk üzere bulunanlar vardı. Onların da İslam nuruna kavuşmalarını arzu ediyorlardı. 3. Ev, bark, mal, mülk neleri varsa Mekke'de kalmıştı. 4. Medine'nin havasına alışıncaya kadar rahatsız olmuşlardı. Oranın havası muhacirlere yaramamıştı. İçlerinden sıtmaya yakalananlar olmuştu. Sıtma çoğunu o kadar takatsiz bir hale düşürmüştü ki namazda ayakta duramazlar, oturarak kılarlardı. Ebu Bekir ile Bilal-i Habeşi şiddetli bir halde sıtmaya yakalananlardandı. Sıtma tutunca Mekke'nin havasını ve suyunu hasretle anarlardı. Bilal, Mekke'den çıkmalarına sebep olanlara beddua ederdi. Hazreti Peygamber, muhacirlerin bu halini gördükçe, ''Ya Rab, sen bize Mekke gibi Medine'yi de sevdir ve burada bize bereket ve maişet bolluğu ver.'' diye Hakk'a niyaz ederdi. 5. Bunların yanında tabii bir sahip daha vardı, vatan sevgisi. Ana baba ocağına olan bağlılık insanda fıtridir. Doğup büyüdüğü yerin dağ taşı insanın gözünde tüter, havası suyu burnunda kokar. Gözümüz orada açılıp dünyayı görür, sözümüz ve sevgimiz orada başlar. Çocukluk hatıralarımız orada teşekkül eder. Ömrümüzün baharı orada geçer. Bu fani hayattan sonra vatanın toprağı olmak o da bir emeldir. İşte bu gibi sebeplerle muhacirler Mekke'yi unutamıyorlardı. Fakat müşrikler eski yollarındaydılar, Müslümanları takipten vazgeçmiyorlardı. Müslümanlar Mekke'de olduğu gibi Medine'de de her şeye katlanıyorlardı. Çünkü İslamiyet tecavüzü men ediyordu. 70 kadar ayette harp ve harpten men vardı. Fakat nefsini müdafaa etmek, akide hürriyetini sağlamak tabii bir haktı. Müslümanların Kabe'yi tavaf ve ziyaret için Mekke'ye girmelerine müsaade etmeyen müşriklerin, Medine'de de Müslümanları rahatsız etmeleri çekilir şey değildi. Onun için müşriklerle kozlarını paylaşma gününün geleceği şüphesizdi. Müşrikler kendi yaptıklarıyla bugünü hazırlıyorlardı. Müşriklerin Medine'ye kadar uzanmaları. Müslümanlar hicret etmekle beraber müşriklerin takibinden kurtulmuş değillerdi. Medine'li Araplar tarafından hükümdarlığı ilan edilmek üzereyken Hazreti Muhammed'in hicretiyle nüfuzu sarsılıp bu mevkiye geçemeyen Abdullah İbni Übeyye, Mekkeli müşrikler hicretin akabinde müracaat ederek şöyle bir mektup yazmışlardı. Siz bizimkileri barındırdınız, andolsun ki ya siz onu, Muhammed'i öldürür veya yurdunuzdan çıkarırsınız, yahut biz topumuz size karşı yürür, sizin bütün cenk erlerinizi öldürür ve karılarınızın namusuna geçeriz. Süneni Ebu Davud, Gazvetün Nadir Babı. Bu da gösteriyor ki, müşriklerin Müslümanları takibi durmuş değildi. Müslümanların buna karşı tedbir alması lazım geliyordu. Bu hale göre Kureyş'in Medine'ye ansızın bir baskın yapması ihtimali her an beklenebilirdi. Müslümanlar bunu gözden uzak tutmuyorlardı. İmam-ı Nese'yi Hazreti Peygamber'in Medine'ye geldiğinde geceyi uyanık geçirdiğini söyler. İmam-ı Buhari de Hazreti Peygamber'in bu sırada bir gece uyumak isteyerek birkaç kuvvetli adama nöbet beklettiğini anlatır. Hakim de gece silahlı kimselerin beklediklerini nakleder. Bu vaziyet karşısında Müslümanlar Mekkelilere karşı tetik davranmak, onları daima kollamak, kendilerini korumak zorunda bulunuyorlardı. Müşriklerin hareketleri Yahudileri şımartıyor. Yahudilerin İslamiyet'e karşı cephe aldıklarını biliyoruz. Müşriklerin Müslümanları takipten vazgeçmeyerek ta Medine'ye kadar uzanarak onları rahatsız etmekte devam etmeleri Yahudilere cesaret veriyor, onları büsbütün şımartıyordu. Müşriklerin, münafıkların reisi olan Abdullah İbni Übeyye'ye gönderdikleri mektup, Medine'deki İslam düşmanlarının cesaretini artırmış, onları küstahça hareketlere sevk etmişti. Bedir Muharebesinden biraz evveldi. Hazreti Peygamber, Beni Haris'in bulunduğu semtten geçiyordu. Burada müşrikler, Yahudiler, Müslümanlarla ikamet ederdi. Peygamberimizin bindiği hayvan yürürken yerden biraz toz kaldırıyordu. Orada bulunan Abdullah İbni Übey yüzünü örterek peygamberimize küstah bir eda ile yerden toz kaldırma dedi. Peygamberimiz orada oturanlara selam verdikten sonra onlara bazı ayetler okudu. Abdullah İbni Übey yine söze karışarak aynı küstahlıkla bana bak dedi. Ben bunlardan hoşlanmıyorum. Senin dediklerin doğru bile olsa bizi taciz etme. Seni ziyaret edenlere bunları oku. İşte Medine'de bir grup Mekke müşrikleriyle işbirliği yaparak Hazreti Muhammed'e karşı cephe almışlar, fırsat kolluyorlardı. Buhari'nin Bedir gazası sırasında naklettiğine göre Evs kabilesi büyüklerinden Sad bin Muaz, Müslüman olduktan sonra Umre'yi ifa için Mekke'ye gitmişti. Müşriklerden Ümeyye bin Halef ile eskiden beri dosttu. Ümeyye Suriye'ye giderken Sad da misafir kalırdı. Sad da Mekke'ye geldikçe Ümeyye'ye misafir inerdi. Sad Müslüman olduktan sonra da bu dostluk hep devam etti. Sad eski dostu Ümeyye'nin misafiriydi. Bir gün Sad tenha bir sırada Ümeyye ile Kabe'yi tavaf ederken Ebu Cehil'e rastlamış. Ebu Cehil Ümeyye'ye arkadaşının kim olduğunu sormuş, o da söylemiş. Ebu Cehil Sad'ın hüviyetini öğrenince hiddetlenerek siz o sabileri yani Müslümanları himaye ediyorsunuz. Biz sizin buraya gelerek tavaf ve ziyaret etmenize müsaade edemeyiz. Ant içerim ki eğer Ümeyye ile birlikte olmasaydın buradan ehlinin yanına sağ dönemezdin. Sad Ebu Cehil'e şu karşılığı vermişti. Bizi burayı ziyaretten men ederseniz biz de sizin için daha şiddetli olanını yaparız. Suriye'ye giden kervanlarınızın hareketine mani oluruz. Böylece Medine'dekilerin müşriklere karşı düşündükleri şey onların ticaret yolunu keserek Müslümanlarla iyi geçinmeye mecbur bırakmak, iktisadi tedbirler almaktı. İlk zamanlarda Müslümanlar bundan başka bir şey düşünmemişlerdir. Kureyş, Arapların mukaddes tanıdığı Kabe'nin muhafızlığını elinde bulundurduğundan bütün Araplara hakim vaziyetteydi. Etraftaki kabileler Kureyş'e tabiydi. Mekkeliler civardaki kabileler vasıtasıyla da İslam'ın serbest hareketine mani oluyorlardı. Yemenlilerin peygamberle Medine'de birleşmelerine hicretin 6. yılına kadar mani olmuşlardı. Mudar kabilesi Yemenlilerin yolunu kesmiş, onları Medine'ye salmamıştı. İşte Hazreti Peygamber Arap kabilelerini kendi tarafına celbederek onların İslam'a karşı bu nevi hareketlerini önlemek maksadıyla onlarla antlaşmalar yapmayı düşünmüştür. Aşağıda geleceği veçiyle Damra ve Mütlik kabileleriyle yapılan antlaşmalar bu kabildendir. Yoksa bir tecavüz maksadı güdülmüş değildir. İlk müfrezeler ve seriyeler, akıncılar. Mekkelilerin Müslümanları Medine'de dahi rahat bırakmadıklarını, bu sebeple Müslümanların onlara karşı çareler ve tedbirler düşünmeye başladıklarını söylemiştik. Müşriklerin Medine'deki Yahudiler ve münafıklarla el altından gizli gizli işbirliği yaparak İslamiyet'i boğmaya, İslam peygamberini öldürmeye çalıştıkları belliydi. Müslümanların buna karşı tedbir almaları icap ediyordu. Bu tedbirler tedafi mahiyette olup, silahlı mücadeleyi hedef tutan bir şey yoktu. Müdafaa maksadı ile 1. Kureyş'in Suriye'ye giden ticaret yolunu kapamak. Nasıl ki Sad bin Muaz Mekke'de Ebu Cehil'i bununla tehdit etmişti. İktisadi harp usulünü tatbik etmek. 2. Mekke civarında yaşayan kabilelerle sulh antlaşmaları yaparak onları Kureyş'e alet olmaktan kurtarmak ve böylece Kureyş'i tecrid etmek. İşte başlıca bu maksatla etrafa müfrezeler gönderilmeye başlandı. Hamza, Ubeyde bin Haris ve Sad bin Ebu Vakkas sancaktar yapılarak ayrı ayrı zamanlarda birer müfreze çıkarılmıştı. Bunlar Kureyş'in Suriye'ye giden ticaret yolunu murakabe altında bulundurmak gayesini güdüyordu. Bu müfrezeler bir damla kan dökmemişler, hiçbir kabileyi yağma etmemişlerdir. Onun için bazı tarihlerin ve İslam düşmanlarının bunlar yağma içindi demeleri en büyük haksızlıktır. Çünkü böyle bir maksatla çıkarılsalar kan dökerler, yağma yaparlar, öyle dönerlerdi. Halbuki bunlardan hiçbirinin vuku bulmadığını onlar da söylüyorlar. Bunların yapılmaması beceriksizliğe mi atfolunmak isteniyor acaba? Bu da üç müfreze için varit olamaz. Müslümanlık yağmacılığı şiddetle yasak etmiştir. Bu müfrezeler silahlı çatışma gütmüyordu. Bunların sayısını göz önüne getirmek, böyle bir maksat takip etmediklerini göstermeye kafidir. Hamza 30 neferle, Ubeyde bin Haris 60 neferle, Sad bin Ebi Vakkas ise 8 ve 12 neferle çıkmıştı. Kureyş'in kervan bekçileri ise bunlardan kat kat fazlaydı. Bunlardan yalnız Sad bin Ebu Vakkas'ın müfrezesiyle çıktığında İslam'da iki oku attığı söyleniyorsa da bu bir şey ifade etmez. İlk seriyelerden maksat. Yukarıda kaydettiğimiz gibi bu ilk müfrezelerden, seriyelerden maksat Kureyş'in ticaret yolunu kesmekti. Bu noktayı biraz izah edelim. Kureyş, Medine'de de Müslümanları rahat bırakmayarak eski siyasetinde devam ediyordu. Müslümanları adeta sindirdiklerini hesap ediyorlardı. Bu müfrezeler Kureyş'e bir nevi ihtar mahiyetindeydi. Eğer siz şiddet siyasetinizde devam ederseniz biz de yapacağımızı biliriz. Can damarınız demek olan ticaret yolunuz elimizdedir. Aklınızı başınıza alın, bizimle uğraşmaktan, şiddet siyasetinden vazgeçin. İşte bu müfrezeler bu maksatla çıkarılmıştır. Nasıl ki Sad bin Muaz, Ebu Cehil'e bunu açıkça söylemişti. Mekke ticaretsiz yaşayamazdı. Kureyş öyle büyük kervanlar çıkarırdı ki bazen 2000 deveden müteşekkil olanları vardı. Ve taşıdıkları mallar 50 bin dinar değerine bali olurdu. Müsteşriklerden Spranger'in hesabına göre Mekke'nin o zamanki senelik ihracatı 250 bin dinar tutarında bir yekûna varırdı. Kureyş, işte bu ticaretin tehlikeye düştüğünü görünce elbette düşünecek, Medinelilerle iyi geçinmeye çalışacaktı. Dinlerine karışmayacak, Kabe'yi ziyaretlerine mani olmak istemeyecekti. İşte böyle gözdağı vermek, hem müşrikleri hem de Medine'deki Yahudileri korkutmak maksadıyla müfrezeler çıkarılıyordu. Bunlar çapulcu alayları, yağmacı değildiler. Ancak kendimizi daima size çiğnetecek değiliz, icabında bizim de elimiz silah tutar der gibi sert bir ihtar manası da taşırdı. Çünkü İslamiyet kendini müdafaayı emreder, tecavüzü men ve nehyettiği gibi. Tecavüz etmeyin, zira Allah tecavüz edenleri hiç sevmez. Bakara suresi ayet 190. Kabilelerle yapılan barış antlaşmaları. İslamiyet'in tecavüzkar bir ruh taşımadığını gösteren en açık delillerden biri de yaptığı antlaşmalardır. Bu antlaşmalarda taarruza uğranıldığı vakit birbirlerinin yardımına koşmak kaydolunurdu. Ensar, Hazreti Peygamber'i ve Müslümanları müdafaa için böyle biat etmişlerdi. Yahudilerle yapılan antlaşmalar bu mealdeydi. Tecavüz değil, müdafaa taahhüt olunurdu. Hazreti Peygamber, Kureyş'in eski saldırganlığında devam etmesi karşısında Arap kabileleriyle yeni antlaşmalar yapmak lüzumunu duymuştu. Ve bunlar da tecavüzi bir mahiyette değildi, tedafiî bir gaye taşıyordu. Hicretin ikinci yılı Safer ayında Hazreti Peygamber 60 kadar muhacirle Medine'den çıkmış, Medine'ye 8 konak mesafede bulunan Ebba köyüne kadar gelmişti. Bu köy Medine hududunun sonuydu. O burayı çok iyi tanıyordu. Çocukluğunun en acı hatıraları onu buraya bağlıyordu. 6 yaşında bir çocukken Medine'den babasının kabrini ziyaretten dönerken annesini de burada toprağa vermişti. Anadan babadan öksüz kalarak Mekke'ye dönmüştü. Bu 49 yıl önceydi. Aradan yıllar geçmiş, şimdi bir peygamber sıfatıyla buraya gelmişti. Beni Damra ile bir antlaşma yaparak onlara aman verdi. Antlaşma şudur: Allah'ın peygamberi Muhammed'in Damra oğullarına mektubudur. Onların canları ve malları emindir. Onlar bir taarruza uğradıkları takdirde yardım göreceklerdir. Meğer ki Allah'ın dinine karşı harp ederler, o zaman yardım görmezler. Peygamber onları yardıma çağırdığı zaman davete icabet edeceklerdir. Zurkani Ravdül Ünuf. Bundan bir ay sonra Kureyş'in adamlarından Kürz bin Cabir Fihri arkadaşlarıyla Medine mağaralarına kadar sarkarak akın etmiş ve Medinelilere Müslümanlara ait hayvanlar alıp götürmüştü. Kürz'ün peşine adamlar takarak takip olunmuşsa da sapa yollardan kaçtığından ele geçirilememiştir. Kureyş'in böylece Medine civarına kadar sarkıntılık yaptığını görüyoruz. Bundan 3 ay sonra, yani hicretin 2. senesi Cumadel-Uhra ayında Peygamberimiz muhacirlerden müteşekkil bir müfreze ile Medine'den 9 konak mesafede bulunan Uşeyra'ya gitti. Burada Beni Damra'nın müttefiki olan Beni Mütliç yaşıyordu. Onlarla da Beni Damra ile yaptığı gibi bir antlaşma yaptı. Bunlar tedafi-i mahiyette sırf barış için yapılan antlaşmalardı. Abdullah bin Cahş seriyesi. Bu antlaşmalardan sonuncusundan 5-10 gün sonra Recep ayında Abdullah bin Cahş 10 nefer kimse ile Mekke ile Taif arasında bulunan ve Mekke'ye 24 saatlik mesafede bulunan Nahle Vadisi'ne gönderildi. Hazreti Peygamber Abdullah'a bir mektup verdi ve bunu 2 günlük yolculuktan sonra açıp okumasını ve ona göre hareket etmesini söyledi. 2 günlük yoldan sonra Abdullah mektubu açtı ve içindekini okudu. Nahle'ye giderek Kureyş'in harekatını gözetmekle ve peygambere malumat vermekle memurdu. Bunlar Nahle'ye vardıklarında Kureyş'in Suriye'den dönmekte olan bir ticaret kervanına rastladılar. Bazıları kervana hücum edelim, onlar Mekke'de bizim mallarımızı aldı dediler. Bir kısmı tereddüt ettiler. İçlerinden biri kervanın başı olan Amr bin Hadremi'ye bir ok attı. Ok isabet ederek öldü. 2 kişi de esir aldılar. Müfrezenin başı olan Abdullah Medine'ye dönünce vakayı anlattı. İslam'da ilk kan dökülmüştü. Peygamberimiz Abdullah'a "Ben sana böyle bir şey yapmaya müsaade etmedim." dedi. Ashab da Abdullah'ın bu hareketini beğenmemişti. "Sizden istenilmeyen bir şey yaptınız. Haram ayda dövüşmek için emir almadığınız halde dövüştünüz," demişlerdi. Öldürülen Hadrami ve alınan 2 esir Kureyş'in itibarlı ailelerindendi. Bu yüzden Kureyş'in intikam davasına kalkışması ve düşmanlığını şiddetlendirmesi beklenebilirdi. Urve bin Zübeyr, Bedir Harbi ile onu takip eden bütün muharebelerin Hadrami'nin katlinden ileri geldiğini söyler ve Taberi de aynı şeyi nakleder. Eski tarihçiler, madem ki bütün harpler bu hadisenin bir neticesi olduğunu söylüyorlar, biz de onun üzerinde biraz duralım. Bu hadise Recep'in sonunda vuku bulmuştu. Recep hürmetli aylardandı. Abdullah bin Cahş, ay sonu olduğundan o ayı çıktı hesap etmiştir denebilirse de müşrikler bunu dile doladılar ve Müslümanlar hürmetli ayda dövüştüler dediler. Yahudiler ise bu fırsatı kaçırırlar mı hemen işe karışarak fitne ve fesadı körüklediler. Bu sebeple şu ayet indi. Sana hürmetli aydan ve onda kıtalden soruyorlar. De ki onda kıtal büyük bir günahtır. Fakat Allah yolundan alıkoymak, Allah'a küfretmek, mescidi haramdan men etmek, mescidi haram ehlini evinden çıkarmak Allah nezdinde daha büyük bir günahtır. Fitne ise katilden daha büyüktür. O müşrikler güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle muharebe etmekten hiçbir zaman geri durmazlar. Bakara suresi ayet 217. Bu ayetlerin nazil olması Müslümanları ferahlandırdı. Hakikaten bu ayetler İslam ruhunu, ulviyetini, saflığını gösterir. Müşrikler hürmetli ayda kan dökmeyi soruyorlar. O ayda kan dökmenin iyi olmadığını gizlemiyor, bu büyük bir günahtır. Fakat bunu soran müşrikler bundan daha kötüsünü yapıyorlar. Bu büyük günahtan daha büyüğü var ki onlar da bunu dile dolayan müşrikler kendileri irtikab ediyorlar. Onlar Allah yolundan men ediyorlar, Kabe'yi ziyarete, dini farizalarını edaya, Müslümanlara müsaade etmiyorlar. Dinlerinden dolayı Müslümanları evlerinden, ocaklarından çıkmaya mecbur bırakmak, bunlar hürmetli ayda kan dökmekten daha büyük günahtır. Hele fitne, katilden çok daha fenadır. Müşrikler ellerinden gelse sizi dininizden çevirmek için her şeyi yaparlar. Bunlar fena şeyler değil mi? Kendileri bunları nasıl yapıyorlar? Müşrikler din hürriyeti tanımadıklarından, akidelerinden dolayı Müslümanlara saldırıyorlardı. Bu ayet, müşriklerin o yaptıkları şeyin en büyük günah olduğunu açıklamaktadır. İslamiyet ise din ve akide hürriyetine riayet etmektedir. Kimseyi din hususunda zorlamaz. Dinde zorlama yoktur. Doğrulukla eğrilik birbirinden ayırt edilmiştir. Bakara suresi ayet 256. Sizinle dövüşenlerle Allah yolunda siz de dövüşün. Fakat tecavüz etmeyin. Allah tecavüz edenleri hiç sevmez. Bakara suresi ayet 190. İslam'ın müsamahakarlığı. Bunlar ve emsali ayetler İslam'ın zor kullanmadığını, tecavüz edici bir gaye gütmediğini göstermektedir. İslam kılıç dinidir demek onu tanımamaktan başka bir şey değildir. İslamiyet başka dinlere karşı vaziyet almış değildir. Fıkıh kitaplarına bak. Müşrik Araplardan mada hangi bir kavim, hangi dinde olursa olsun ona taarruz etmek caiz değildir. Araplardan da Hristiyan ve Yahudi dininde olanlara ehli kitaba taarruz etmek caiz değildir. Yalnız Arap müşriklerinin şirk halinde kalmalarına müsaade edilmedi. Mesele İslam fıkhında böylece sarahaten beyan olunmuştur. İslam'ın müsamahakar ruhunu göstermek için fıkıh kitaplarının hükümlerine dayanarak bir misal verelim. Bir Müslüman, Hristiyan veya Yahudi dininde olan bir kadınla evlenebilir. Karısı olduğu halde o kadının dinine asla karışamaz. Kadın dininde serbesttir. Bu kadar geniş müsamaha nerede var? İşte İslam hukuku bunu tanımaktadır. Böyle bir dine taassup ve şiddet isnat olunabilir mi? İslamiyet'in akide ve vicdan hürriyetini tanıdığından kimse şüphe edemez. Cihat bu hürriyeti sağlamak için meşru kılınmıştır. Akide ve hürriyet insan için en aziz bir şeydir. Hayattan bile azizdir. Hayatın onlarsız manası kalmaz. Bunlara tecavüz vaki oldu mu müdafaya başvurmak insan için en tabii bir haktır. Evet, fikre fikirle mukabele edilir. Fakat karşı taraf buna tecavüz ederse ona aynı şekilde mukabele zarureti hasıl olmaz mı? Bu, bugün de medeniyet ve nur asrı dediğimiz 20. asırda da böyle değil mi? Ve asırlar ne kadar ilerlerse ilerlesin hep böyle olmayacak mı? İnsanın bütün şeref ve haysiyetini bir kelime ifade eder. Kanaati. İnsan kanaat, akide ve içtihadı sayesinde insandır. Bunlar maldan, mevkiden, saltanattan, hatta hayattan bile çok daha değerlidir. Akide ve iman, insan ile Allah arasındaki manevi bir rabıtadır. İnsanları insanlığa bağlayan da budur. İnsanın diğer hayvanlardan ayrılarak hayatta duyduğu zevk bununladır. Hayatın manası da bununla kaimdir. İman ve itikadı sayesinde insan, bu muazzam kainat içinde, kendini, mevkiini anlar ve bütün varlığı ile bütünün koştuğu kemale doğru o da koşar. İnsanın eşrefi mahlukat olması da bundandır. Temiz itikat sahibi olan bir insan kimsenin kanaatine karışmaz. Akidesi uğrunda hür yaşayayım diye yerini, yurdunu, malını, mülkünü, evini, barkını, nesi varsa hepsini terk ederek başka diyara göçer. Orada da eski takibattan kurtulamazsa artık bıçak kemiğe dayanmış olur. O da düşmana aynı silahla mukabeleye mecbur kalır. Bunu yaptığı zaman o kimse ayıplanacak bir şey yapıyor demek insafsızlık olur. Eğer bunu yapmazsa, imkan bulduğu halde kendini müdafaa etmezse onu o zaman ayıplamaya hakkımız olur. Çünkü bu hal iman zayıflığına, itikat sarsıklığına dalalet eder. Müslümanların Medine'ye yerleştikten sonra yaptıkları işte budur. Tarihte beyhude yere nice kanlar dökülmüştür. Onlar dururken yalnız İslamiyet'e hücum neden? Hem bu din kılıç ile değil, hoşgörülüğü ve müsamaha ruhu sayesinde süratle yayılmıştır. İslam'ın taşıdığı müsamaha ruhu çok büyüktür. Hulefa saraylarına, en yüksek mevkilere nice Hristiyan ve Yahudi memurlar geçmiştir. Müslümanlar diğer din erbabına karşı böyle hareket etmiştir. Kılıç dini böyle mi olur? İslamiyet hoşgörülüğüyle kalpleri cezb ve fethetmiştir. Herkes Müslümanlığın bu ulvi ruhunun önünde eğilmiştir. Hazreti Peygamber'in vefatından 9 sene sonra bütün Nasturi, Talmud ve Avesta mezhepleri mensupları İslam olmuştu. Miladi 628'de Peygamber'in ashabından biri Çin İmparatoru Tai Sung'a hediyeler götürdü ve ondan Çin'de İslamiyet'i neşretmek için müsaade aldı. Miladi 700 senesinden beri Şantuk'ta cami vardır. Endonezya ve Java'da milyonlarca Müslüman var. Buralara hangi kılıç gitti? İslamiyet kılıç dini olsa fetholunan yerlerde Hristiyan kalmazdı. Halbuki Müslüman ülkelerinde asırlar boyunca milyonlarca Hristiyan yaşadı. Arapların içinde hala Hristiyan olanlar var. Hristiyanlar ve Yahudiler hükümetin himayesinde yaşamaktadır. Hükümet bunları himayeye mecburdur. Abbasiler devrinde diğer din erbabı o derece himaye görürdü ki gerek Hristiyan, gerek Yahudi ve gerekse Mecusi olsun, 10 ailenin toplu bulunduğu bir mahalde bir mabet kurmak kabul edilirdi. Mr. Carl ile İslamiyet'e kılıç dinidir diyenlere karşı şöyle demektedir. Kılıç dini mi? Konstantin ve sonra Şarman devletleri Hristiyanlığı neşr için ne kadar kan döktüler. Her yeni fikir başlangıçta yalnız bir ferde münhasır olur. Bir şahsın dimağında doğar. Bütün alemde o fikre yalnız bir kimse itikad edip umuma karşı yalnız bir kişi bulunur. Haydi o fert eline bir kılıç alsın da onunla fikrini neşre çalışsın. Nihayetinde pek az bir şey kazanabilir. Bir şey en sonunda iktidarı derecesinde intişar edebilir. Şarman'ın Saksonyalılara Hristiyanlığı kabul ettirmesi vaaz ve nasihat yoluyla değildi. Muhammed Esad, Şeriat-ı İslamiye ve Mr. Carly. İnsafla düşünelim. Papaların teşvik ettiği Haçlı seferlerinde ne kadar kan döküldü. Katoliklerle Protestanlar arasındaki din ve mezhep kavgalarında hesapsız kanlar aktı. Bunda İslam'ın bir dahli var mıydı? Engizisyon mahkemeleri nice masum canlara kıydı. İşkence altında ölenlerin deftere kaydolunabilenleri 390 bin kişidir. Bunların 200 bini ateşte yakılmıştır. İslam'da böyle bir vahşet görülmüş müdür? İnsaf etmek lazım gelirse, Hristiyanlarda da kan dökmenin aleyhinde bulunan azizler vardı. İnsanlar arasında yüksek bir kardeşlik hükümran olduğunu görmek çok tatlı bir şey. Fakat ne yapalım ki her arzu edilen şey tahakkuk etmiyor. Hazreti İsa bile İncil'in kaydettiğine göre şöyle demiş: "Yeryüzüne barış değil, bir kılıç atmak için geldim." Bu sözün münakaşası bize düşmez. İşte tarih meydanda. Beşeriyet ilim ve fen sahasında ilerledikçe öldürücü aletler de artıyor. Her harp sonunda tatlı barış sesleri etrafı dolduruyor. Fakat neticede yine dünya kana bulanıyor. Nahak yere insan kanları dökülüyor. Hakiki barış, candan kardeşlik, insanlığın bu tatlı emeli ne zaman tahakkuk edecek? İslamiyet, vehim ve hayale değil, hakikat ve şeniyete bakar. Kendini aldatmaz. Karşısına kılıçla dikilenleri görmeseydi, kılıca sarılmazdı. Fakat hiç olmazsa, harbin sahasını biraz daraltarak, insanlığa bu yüzden hizmet etmiştir. Yani tecavüz harbini kaldırmıştır. Böylece harp zihniyetini tahdit ederek onu nefsi müdafaaya hasretmiştir. 24. ayrımın sonu, sayfa 243.